Ayrım 5, sayfa 31. Bu çocuk da ilginç görünüyordu. Belki de Şasa'ya geminin makine dairesini gösterebilirdi. Şasa arkaya, fabrikaya doğru baktı. Annesinin baktığı yoktu. Afili davranmaya karar verdi. Merhaba. Eliyle kendinden emin hareket yaptı, dikkatle gülümsedi. Büyük babası Sir Gary Courtney, hayatındaki en önemli erkek olarak ona sık sık öğüt verirdi. Sen doğuştan toplumda çok özel ve değerli bir yere sahipsin. Bu durum sana yalnızca yararlar ve imtiyazlar sağlamakla kalmıyor. Bir takım görevler de yüklüyor. Gerçek bir beyefendi kendinden daha aşağı mevkideki insanlara siyah olsun, beyaz olsun, erkek olsun, kadın olsun her zaman düşünceli ve nazik davranır. Benim adım Courtney dedi Şasa çocuğa. Şasa Courtney. Büyük babam Sir Gary Courtney, annem de bayan Certain de Thirty Courtney. Bu adlara genellikle gösterilen saygıyı görmek üzere bekledi. Öyle bir şey gelmeyince biraz kırık bir sesle tekrar konuştu. Senin adın ne? Benim adım Manfred diye karşılık verdi çocuk Afrikaner dilinde. Kehribar gözlerinin üzerindeki o kapkara kaşlarını kaldırdı. Açık renk saçlarına göre kaşları öyle koyuydu ki sanki boyanmış gibi duruyordu. Manfred de la Rey. Büyük babam, büyük amcam ve babam da de la Rey. İngilizlerle ne zaman karşılaşsalar hep canlarını okumuşlardır. Şasa bu beklenmedik saldırı karşısında kızardı. Tam arkasını dönüp uzaklaşacağı sırada dümen odasının kapısından eğilmiş onlara bakan yaşlı adamı gördü. İki siyah tayfa da gelip seyretmeye başladı. Artık geri çekilemezdi. Biz İngilizler 1914'te savaşı kazandık. Asileri de ezdik deyiverdi. Biz ha dedi Manfred. Dinleyicilere döndü. Saçları parfüm kokan bu küçük bey savaşı kazanmış. Tayfalar ona cesaret verircesine kıkırdaştılar. Kokusuna bakılırsa adı Zambak olmalıymış. Parfümlü asker Zambak. Manfred tekrar Şasa'ya döndü. Şasa ilk olarak onun kendisinden en az 3 santim daha uzun boylu olduğunu, kollarının insanı ürkütecek kadar kalın ve kahverengi olduğunu fark etti. ''Demek İngilizsin, öyle mi Zambak? O halde herhalde Londra'da oturuyorsundur, değil mi tatlı Zambak?'' Şasa, yoksul bir beyaz çocuğun bu kadar bilgiç bir dille konuşmasını beklememişti. Genellikle her türlü tartışmaya kendisi hakim olmaya alışkındı. ''Elbette İngilizim'' dedi öfkeyle. ''Bu konuyu kesin ve egemen bir biçimde bitirip bir an önce dönebilmenin çaresini aradı.'' Çünkü hızla düzey kaybediyordu. O halde Londra'da oturuyor olmalısın diye diretti Manfred. Cape Town'da oturuyorum. Ha? Manfred giderek kalabalıklaşan dinleyicilerine döndü. Swart Hendrick kendi gemisinden gelmiş, iskelenin tepesine dikilmişti. Gemilerde ne kadar adam varsa çevrelerindeydiler. İşte onlara bu yüzden Scutpil deniyor diye patladı Manfred. Bu kaba söz üzerine tayfalardan neşeli gülüşmeler yükseldi. Babası oralarda olsa Manfred böyle bir sözcüğü asla kullanmazdı. Anlamı tuzlu organ demekti. Şasa bu hakaret karşısında kızardı, elinde olmadan yumrukları sıkıldı. Manfred neşeyle açıklamaya girişti. Scutpil'lerin bir ayağı Londra'da, bir ayağı Cape Town'da olur. Tabii organları da tuptuzlu Atlantik Okyanusu'na sarkar. O sözünü geri al. Öfke, Şasa'nın tedbir duygusunu da ortadan kaldırmıştı. Daha önce kendinden aşağı insanlardan asla bu tonda bir söz duymuş değildi. Geri almak mı? Yani tuzlu deriyi geri çeker gibi mi? Hani oynarken, onu mu demek istedin? Diye sordu Manfred. Tayfaların beğenisi onu da çığırından çıkarmıştı. Bir adım atıp yaklaştı, iskelede durmakta olan çocuğun tam altına geldi. Şasa hiç uyarısız kendini onun üzerine atıverdi. Manfred bunu bu kadar çabuk beklemiyordu. Birbirlerine saldıracak kadar kızışmadan önce aralarında birkaç hakaretin daha gidip geleceğini sanıyordu. Şasa 2 metrelik yerden düşüp vücudunun ve öfkesinin tüm ağırlığıyla ona çarptı. Manfred'in ciğerlerindeki hava bir hışırtıyla boşaldı. İkisi birbirine kenetlendiler, gerisin geri ölü balıkların arasına yuvarlandılar. İlk dönüşte Şasa onun gücünü bir şok dalgasıyla birlikte hissetti. Çocuğun kolları ağaç gövdesi gibiydi. Parmakları Şasa'nın suratına çelik kancalar gibi uzanıyordu. Şasa'yı kurtaran Manfred'in şaşkınlığı ve ciğerlerinden havanın boşalması oldu. Boks öğretmeni Jack Murphy'nin uyarılarını iş işten geçtikten sonra hatırladı. "Senden iri bir çocuğa asla yakın dövüşme fırsatı verme. Uzak tut onu. Kol uzaklığından daha fazla yaklaşma." Manfred yüzünü tırmalıyordu. Kolunu Şasa'nın yarım sarkıp onu baskı altında almaya uğraşıyordu. Soğuk, kaygan balıklar arasında debelenip durmaktaydılar. Şasa ta sağ dizini kaldırdı. Tam Manfred üzerinde yükseldiği sırada dizini onun göğsüne çarptı. Manfred'in soluğu tıkanır gibi oldu. Hemen geriledi. Ama Şasa tam doğrulup kurtulacağı sırada çocuk tekrar toz vurmak üzere atıldı. Şasa yana kaçmaya savaştı. Sağ eliyle Manfred'in dirseğini zorlayıp kolunu itti. Sonra Jack'in öğrettiği gibi aradaki boşluktan sıyrıldı. Kendi boynu ve Manfred'in kolu vıcık vıcık balık yağlarıyla kaplı olduğu için böyle kolay olmuştu bu iş. Serbest kalır kalmaz sol eliyle bir yumruk patlattı. Jack onu kısa sol vuruş konusunda çok iyi eğitmişti. "Ömründe kullanacağın en önemli yumruk," derdi hep. Bu seferki Şasa'nın en iyi vuruşlarından biri olamamıştı. Ama yine de çocuğun gözünü buldu, başını arkaya savurdu. Şasa'nın ayağa kalkıp gerilemesine fırsat tanıdı. Tepelerinde iskele siyah tayfalarla dolmuştu. Hepsinin ayaklarında lastik çizmeler, üstlerinde mavi dik yakalı kazaklar vardı. Zevk ve heyecanla bağırışıyorlar, iki çocuğa horoz dövüşü seyrediyormuş gibi tezahürat yapıyorlardı. Manfred, şişmekte olan gözünde biriken yaşları gidermeye çalışarak Şasa'yı izledi. Şasa, onun kolu altından kayıp solunu tekrar indirdi. Tam Jack'in öğrettiği gibi. Başını ya da omzunu kıpırdatıp yumruğun yaklaştığını telgrafla bildirme diye kulağında çınlıyordu Jack'in sözü. Yalnızca vur, yalnızca kolunla. Manfred'in ağzını bulmuştu bu sefer. Çocuğun alt dudağında kanlar belirdi. Bu görünüm Şasa'yı çok sevindirdi. Şişmekte olan göze bir sol daha patlattı. "Bir yerine imzanı atınca hep aynı noktaya vur," diyordu Jack'in sesi kafasında. Manfred'den bir çığlık kurtuldu. İçinde öfke kadar acı da bulunan bir çığlık. Şasa bu işin iyi gitmekte olduğundan emindi ama birden sırtını dümen odasına dayanmış buldu. Manfred hasmının köşeye sıkıştığını görünce kaygan balıklar arasından ona doğru atıldı. Zafer ifadesiyle sırıtıyor, kollarını iki yana açıyor, dudağının kanı dişlerini pembeye boyuyordu. Şasa panik içinde omuzlarını sarkıttı. Ardındaki duvardan hız alıp Manfred'in midesine toz vurdu. Manfred'in ciğerindeki hava bir kere daha dışarıya uğradı. Şasa yarı sürünüp yarı yüzerek iskele merdiveninin dibine vardı, tırmandı, kendini yukarı çekti. Kalabalık onun bu kaçışını yuhalıyor, ona gülüyordu. Manfred arkasından atıldı. Şasa merdivenin ortasındayken iki ayak bileğine birden sarıldı. Şasa merdivenin bir basamağına elleriyle asılmış kaldı. İskeledeki kalabalık kendilerinden olanı tutuyordu. Gürültülerinden belliydi. Şasa tek ayağını kurtarıp geriye doğru bir tekme savurdu. Topu Manfred'in şiş gözüne çarptı. Manfred bağırarak onu bıraktı. Şasa iskeleye çıkıp vahşi gözlerle çevresine bakındı. Kavga hevesi son bulmuş, vücudu titriyordu. Çevresindeki bakışlardan çekinip geri döndü. Manfred de iskeleye çıkıyordu. Tayfalar, "Öldür onu, Klein Bassi!" diye bağırdılar. "Gebert onu, küçük patron!" Bu sözler Şasa'yı ürküttü. Yumruklarını sıkıp boksör pozu alarak bekledi. Durmadan kıpırda diye tekrar Jack'in sözünü duydu. Parmak ucuna kalkıp dans etmeye başladı. Şuna bak diye bağırdı kalabalık. Kendini Cenk Dempsey sanıyor. Seninle dans etmek istiyor. Manny, ona Walvis Körfesi valsini göster. Ama Manfred de o lacivert gözlerdeki kararlılıktan ve şasanın sol yumruğunda gördüğü beyaz eklemlerden çekiniyordu. Kolunu koparıp gırtlağına takacağım dedi diye tısladı. Dişlerini kıçından çıkaracağım. Şasa gözlerini kırpıştırdı, gardını düşürmedi. İkisi de ter içindeydiler ama tavırlarında hiçbir çocuksuluk yoktu. Manfred sol vuracakmış gibi yapıp yumruğunu yandan indirdi. Çok hızlıydı. Sarışın başını eğik tutuyor, kara kaşlarını hep çatık bir ifadeyle öylece koruyordu. Şasa onun karşısında kız gibi narindi. Manfred'in bir yumruğundan kaçtı, gerilerken solunu tekrar savurdu. Manfred'in dişleri rahatça duyulabilecek biçimde çatırdadı. Manfred o anda taktik değiştirdi, dosdoğru şasanın üstüne geldi. Gözü mosmor ve şişti. Şasa gerilerken Manfred rastgele yumruklarla onu izledi. Yorulmak bilmiyordu çocuk. Şasa yüzüne doğru gelmekte olan yumruğu durdurmak için Manfred'in koluna sarıldı. Onun da beklediği buydu. Öteki kolunu Şasa'nın boynuna sarıverdi. Yakaladım seni diye tısladı şiş dudakları arasından. Şasa'yı eğilmeye zorladı, sonra sağ eliyle hırçın bir aparkart indirdi. Şasa yumruğu gelirken görerek kıvrıldı. Boynu çıt etti ama yumruğu alnının tepesine yemeyi başardı. Bu arada iskelenin kenarına gelmişlerdi. Birlikte 2 metre aşağıdaki troll gemisine balıkların üzerine yuvarlandılar. Şasa yine Manfred'in altında kalmıştı. Manfred onun suratına bir yumruk indirmeye çalıştıysa da Şasa'nın yüzü balık örtüsünün altına battığından yumruğun hızı kesildi. Manfred vurmaktan vazgeçti. Olanca ağırlığı ve gücüyle Şasa'yı daha aşağıya bastırmaya uğraştı. Şasa boğulmamaya çalışıyordu. Bağırmak istediği sırada bir balık açık ağzından içeri girdi, boğazını tıkadı. Şasa iki eliyle, ayaklarıyla da debeleniyor, tekmeler savuruyordu. Durmadan daha aşağıya doğru gömülmekteydi. Boğazındaki balık onu boğuyordu. Kafasını bir karanlık doldurdu, rüzgar gibi ses çıkarmaya başladı. İskeleden gelen bağırtıları duyamaz oldu. Debelenmesinin hızı azaldı, kolları, bacakları yalnızca refleks hareketleriyle kıpırdar oldu. Ölüyorum diye düşündü garip bir şaşkınlıkla, boğuluyorum. Sonra da bilinçsizliğe doğru kaydı. Buraya beni mahvetmeye geldin diye suçladı Lothar Dölerey kapıyı kapatır kapatmaz. Bunca yolu bu olup bitenleri seyretmek, zevkini çıkarmak için geldin. Kendine çok fazla önem veriyorsun. Sente'nin sesinden nefret vardı. Senin şahsına karşı o kadar fazla ilgim yok. Ben büyük yatırımımı korumak için geldim. 50.000 sterlinimle biriken faizlerimi almaya geldim. Bu doğru olsaydı tuttuğum balıkları işlememe engel olmazdın. 1.000 ton balığım var. Yarın akşam güneş batarken o balıklar 50.000 sterlin olabilir. Senten sabırsız bir hareketle elini kaldırıp onu susturdu. Güneş yağı yanığı eliyle parmağındaki pırlanta yüzüğü güzel bir tezat oluşturuyordu. Sen rüya aleminde yaşıyorsun dedi ona. Balıkların 5 para etmez. Kimse istemiyor onları. Kaça satarsan sat. Alıcın yok. Hele 50.000 sterline hiç yok. Değeri o kadar. Balık ezmesi ve konserve olarak. Senten onu tekrar susturdu. Dünyada ne kadar depo varsa istenmeyen mallarla dolu. Bunu anlayamıyor musun? Gazete falan okumuyor musun? Çölde dinleyecek bir radyon yok mu? Değersiz o balıklar. İşlemek için yapacağın masrafa bile değmez. Buna imkan yok. Lothar öfkeliydi. İnat ediyordu. Evet, gerçi sermaye piyasasının durumunu duydum. Ama insanların yine de yemek yemesi şart. Senin hakkında çok şey düşündüm ama hiçbir zaman seni aptal olarak düşünmemiştim. Senten sesini yükseltmiyor, onunla tıpkı bir çocukla konuşur gibi konuşuyordu. Lütfen anlamaya çalış. Dünyada bugüne kadar rastlanmamış bir şeyler oluyor. Dünya ticareti öldü. Fabrikalar dünyanın her tarafında kapanıyor. Büyük kentlerin sokakları ordular halinde işsizlerle dolu. Sen bunu yaptıklarına özür olarak kullanıyorsun. Bana karşı kin güdüyorsun. Senten'e yaklaştı. Yanık teninde dudakları buz gibi beyazdı. Uzun zaman önce işlenmiş hayali bir suçtan mahkum ediyorsun beni. Cezalandırıyorsun. O suç gerçekti. Senten ondan uzaklaştı ama gözlerini onunkilerden kaçırmadı. Bakışları sertti. O suç canavarca, zalim ve bağışlanmaz bir suçtu. Ama ben sana o suça uyacak bir ceza veremem. Eğer bir tanrı varsa o ödetir sana onu. Çocuk diyecek oldu Lothar. O yaban diyarında bana doğurduğun çocuk. Senten'in zırhını ilk olarak delmeyi başarmıştı. Bana piçinden söz etme. Ellerinin titremesine engel olmak için onları kenetledi. Pazarlığımızın bir parçasıydı bu. Bizim oğlumuz o. Bu gerçeği inkar edemezsin. Onu da mahvetmek memnun mu edecek seni? O senin oğlun dedi Senten. Hiçbir şeyi benim değil. Beni de vereceğim kararı da etkilemiyor. Fabrikan verimsiz. Umutsuzca zararda. Paramı geri almam imkansız. Ancak bir bölümünü geri alabilirim. Açık pencereden adamların bağırıştıkları duyuluyordu. Sesleri heyecanlıydı. Koku almış tazılar gibiydiler ama odadakilerin ikisi de o yana bakmadı. Tüm dikkatleri birbirlerine dönüktü. Bana bir şans tanı Senten. Lothar kendi sesindeki yalvarma titreşimini fark edince tiksinti duydu. Daha önce ömründe yalvarmamıştı. Kimseye. Ama bu sefer her şeye yeni baştan başlama düşüncesi ona çok ağır geliyordu. İlk defa olmayacaktı. Daha önce de iki kere varını yoğunu kaybetmiş, gururu ve cesareti dışında her şeyinden olmuş, kendi elleriyle yeni baştan servetler kurmuştu. Düşmansa hep aynıydı. İngilizler ve onların imparatorluk hayalleri. Her seferinde sıfırdan başlamak, servetini yeni baştan kazanmak zorunda kalıyordu. Ama bu defa gözünde büyüyordu bunu yapmak. Çocuğunun anası tarafından bir zamanlar sevdiği, hatta her şeye rağmen hala sevdiği kadın tarafından yerle bir edilmek. Ruhunun ve vücudunun yorgunluğunu hissetti birden. 46 yaşındaydı. Gençlik enerjisi kalmamıştı. Bir an Senten'in gözlerinde bir yumuşama görür gibi oldu. Sanki kararsızdı, razı olacaktı. ''Bana bir hafta ver, bir tek hafta Senten, tek istediğim bu.'' diye daha da alçalttı kendini. Ama deminki ifadeyi yanlış değerlendirdiğini de hemen anladı. Senten'in gözlerinde gördüğü merhamet değil, derin bir doyum duygusuydu. Bunca yıldan beri beklediği yere getirmişti Lothar'ı sonunda. ''Sana beni asla adımla çağırma demiştim.'' dedi. ''Dünyada en çok sevdiğim iki insanı öldürdüğünü öğrendiğim anda söylemiştim sana bunu. Şimdi de bir daha söylüyorum.'' ''Bir hafta, bir tek hafta. Sana 2 yıl verdim bile.'' Birden başını pencereye doğru çevirdi. Dışarıdaki o vahşi sesleri artık duymazlıktan gelememişti. Sanki kanlı bir boğa güreşi yapılıyordu uzakta. Bir hafta daha geçse bana borcun yükselecek, daha fazla kayba uğrayacağım o kadar. Başını iki yana salladı ama gözleri penceredeydi. Birden sert bir sesle, ''Ne oluyor o iskelede?'' diye sordu. Ellerini pervaza dayayıp eğildi, kumsala baktı. Lothar onun yanına gelip durdu. İskelenin ortalarına yakın yerde insan kalabalığı adeta düğüm olmuş, bahçedeki boş işçiler de oraya doğru koşuyorlardı. ''Şasa!'' diye bağırdı Senten içgüdüsel bir analık sezgisiyle. ''Şasa nerede?'' Lothar pencereden dışarıya atlayıp iskeleye doğru bir koşu tutturdu. Yoluna çıkanları deviriyor, kalabalığın arasından kendine omuzları ve dirsekleriyle yol açıyordu. İki çocuk iskelenin tam kenarında sendelemekteydi. "Manfred!" diye kükredi Lothar. "Bırak onu, kes artık!" Kendi oğlu, daha zayıf olan çocuğu fena kavramıştı. Durmadan kafasına yumruklar savuruyordu. Lothar, o yumruklardan birinin şasanın kafatasında çatırtı çıkardığını duydu. "Seni budala!" Lothar onlara doğru ilerledi. Kalabalığın gürültüsünden çocuklar onun sesini duyamamışlardı. Lothar'ın içinden derin bir kaygı, çocuk için ciddi bir korku yükseldi. Ona bir şey olursa Sente'nin neler yapabileceği aklından geçti. "Bırak onu." Daha o boğuşan çifte ulaşamadan çocuklar iskelenin kenarından aşağı yuvarlandılar. "Ah Tanrım!" Aşağıdaki troll gemisinin güvertesine düştüklerini duydu. O kenara vardığında çocuklar balık yığının arasına yarı yarıya gömülmüş durumdaydılar. Lothar merdivene ulaşmaya çalıştı ama kavganın bir saniyesini kaçırmama telaşında olan siyah işçiler yolunu tıkıyordu. İki yumruğunu sağa sola savurarak kendine yol açtı. Merdivenden gemiye indi. Ayrım sonu.